Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 17. ayrım. Thomas içeri girerken kapının üstündeki teneke çıngırak birdenbire uyanıp havlamaya başlayan bir köpeğin çıkardığı ses gibi bir ses çıkarmaya başladı. İçeride tezgahın önünde genç bir bayan satış elemanıyla konuşan, başına bir Türk eşarbı takmış orta yaşlı ufak tefek şişman bir kadın duruyordu. Birkaç saksı çiçeğini inceledi, kokladı, seçimini yaptı, pazarlık etti ve elindeki mendili ikide bir ağzına götürerek genç bayanla çene çalıyordu. Thomas Buddenbrook kadını saygıyla selamladı ve kenara çekilerek geçmesi için ona yol verdi. O, Langshall'ların orta halli bir akrabasıydı. Hiç evlenmemiş, iyi yürekli ve biraz da geveze biriydi. Seçkin çevreden bir ailenin adını taşıyordu ama onların balo ve yemek ziyafetlerine değil, yalnızca küçük kahve toplantılarına çağrılırdı. Ve herkes ona Lotte Hala derdi. Kadın kolunun altında tuttuğu krapan kağıda sarılı bir saksıyla kapıya yürüdü. Thomas yeniden selamladıktan sonra satıcı kıza yüksek sesle ''Bana birkaç gül veriniz lütfen, hangisinden olursa olsun, Fransız gülleri'' dedi. Sonra Lotte halanın kapıyı kapatıp çıktığını görünce sessizce ''Anna, çiçekleri yerine koy'' dedi. ''İyi günler benim küçük sevgilim, bugün çok üzgün geldim yanına.'' Anna siyah ve sade elbisesinin üstüne beyaz bir önlük takmıştı. Olağanüstü güzel bir kızdı. Bir ceylan kadar narin bir yüzü vardı. Dışarıya doğru çıkık elmacık kemikleri, ışıl ışıl bakan küçücük siyah gözleri ve az rastlanır sarımsı donuk teniyle bir Malezyalı dilberi anımsatıyordu. Elleri bir satıcı kızda görülemeyecek kadar narin ve olağanüstü güzeldi. Genç kız tezgahın arkasından dolanarak küçücük dükkanın sağ köşesine, vitrinden bakınca görünmeyen bölümüne geçti. Thomas da tezgahın bu tarafından onun yanına gitti ve boynunu öne doğru eğerek kızı dudaklarından ve gözlerinden öptü. Kız, ah benim zavallı sevgilim, soğuktan donmuşsun dedi. Sıfırın altında 5 derece dedi Tom. Ama ben farkında bile olmadım, buraya oldukça üzgün geldim. Tezgahın üstüne oturdu, kızın elini tuttu ve şöyle devam etti. Evet Anna, söylediklerime kulak ver. Bugün mantıklı olmamız gerekiyor, artık ayrılık zamanı geldi. Aman tanrım dedi Anna üzgün bir ses tonuyla ve kapıldığı korku ve acıyla önlüğünü yukarıya çekti. Günün birinde nasıl olsa zamanı gelecekti Anna. Geldi işte ama ne olursun ağlama. Makul olmak zorundayız. Elimizden ne gelir ki? Böyle durumlara katlanmamız gerekir. Anna hıçkırarak ne zaman diye sordu. Öbür gün. Tanrım neden öbür gün? Bir hafta daha. Lütfen 5 gün daha. Mümkün değil benim sevgili Annacığım. Her şey kararlaştırıldı ve planlandı. Beni Amsterdam'da bekliyorlar. İstesem de kalamam. Bir gün bile geç kalamam. Çok uzaklara gidiyorsun. Amsterdam mı çok uzak? Yapma Anna, hiç de uzak değil. Birbirimizi her zaman düşünebiliriz. Buna engel yok değil mi? Ben sana sık sık yazarım. Bak dinle beni. Oraya varır varmaz yazacağım sana. Anımsıyor musun dedi Anna. 1,5 yıl önce atış yarışmaları şenliğindeydi. Thomas heyecanlanarak onun sözünü kesti. Tanrım demek 1,5 yıl olmuş. Seni bir İtalyan kızı sanmıştım. Bir karanfil alıp yakana takmıştım. Onu hala saklıyorum. Amsterdam'a onu da götüreceğim. Üstüne uzandığımız çayır o gün ne kadar da tozluydu ve hava ne kadar da sıcaktı. Evet öyleydi. Yandaki bir kulübeden bana bir bardak limonata getirmiştin. Bugünkü gibi anımsıyorum. Yağlı çörek ve ter kokuları her yere sinmişti. Ama yine de çok güzeldi. Neler hissettiğimizi bakışlarımızdan hemen anlamamış mıydık? Benimle birlikte atlı karıncaya binmek istedin ama ben seni satmak zorunda kalmıştım. Yoksa ihtiyar cadı yine bağırıp çağıracaktı. Evet Anna, binememiştik. Bugün gibi anımsıyorum. Anna sessizce şöyle dedi. Geri çevirdiğim tek isteğin de bu olmuştu zaten. Thomas kıza yeniden sarılarak dudaklarından ve gözlerinden doya doya öptü. Hoşça kal benim sevgili ve iyi yürekli Annacığım. Evet, hoşça kal demeyi de öğrenmemiz gerekiyormuş meğer. Ah, yarın bir daha gelirsin herhalde beni görmeye. Evet geleceğim elbette bu saatlerde. Evdekilerden kurtulabilirsem öbür sabahta. Ama şimdi sana şunu söylemek istiyorum Anna. Ben gerçekten de epeyce uzağa gidiyorum. Amsterdam ne de olsa oldukça uzak sayılır ve sen burada kalıyorsun. Ama sakın kendini mahvetme. Beni duyuyor musun? Çünkü şimdiye kadar çok onurlu davrandın ve pek çok şeye göğüs gerdin. Pek çok şeyin üstesinden gelmesini bildin. Bunu sana söylemeliyim. Anna serbest kalan eliyle tuttuğu önlüğünü yüzüne bastırmış ağlıyordu. Ya sen? Olayların nasıl gelişeceğini ancak Tanrı bilir Anna. İnsan hep böyle genç kalamaz. Sen akıllı bir kızsın. Şimdiye kadar evlenmek ve benzeri sözleri hiç ağzına almadın. Hayır Tanrı korusun, senden böyle bir şey isteyemem. Yazgımızın bize çizdiği yolda yürümek zorundayız Anna. Ölmez de sağ kalırsam bir gün babamın işini ben üstleneceğim ve zengin bir iş adamı olacağım. Evet Anna, şu veda anında sana karşı dürüst olmak istiyorum. Sen de öyle ol. Senin yaşam boyu hep mutlu olmanı istiyorum. Benim sevgili ve iyi yürekli anacığım. Ama sakın kendini harap etme, tamam mı? Çünkü şimdiye kadar pek çok şeyin üstesinden gelmesini bildin. Pek çok şeye katlandın. Bunu sana bir kere daha söylüyorum. İçerisi sıcaktı. Toprak ve çiçeklerden yükselen nemli bir koku dükkanın içine iyice sinmişti. Dışarıda güneş batmaya hazırlanıyordu. İnce, temiz ve solgun bir akşam kızıllığı bir porselen üzerine yapılmış resim gibi nehrin ötesinden uzaklardaki ufku süslüyordu. Çenelerini kalkık yakalarının içine gizlemiş insanlar vitrinin önünden geçiyorlar ve küçük çiçekçi dükkanının bir köşesinde birbiriyle vedalaşan iki genci göremiyorlardı. 4. Bölüm Kısım 1 30 Nisan 1846 Sevgili anneciğim, mektubuna çok teşekkür ederim. Armgard von Schilling'in Poppenradeli Bay von Maybaum'la nişanlandığını yazıyorsun. Armgard'ın kendisi de bana çok zarif ve kenara altın yaldızlı bir davetiye gönderdi ve nişanlısını çok beğendiğini bildiren bir de mektup yazdı. Çok yakışıklı ve kibar bir erkekmiş. Armgard kim bilir ne kadar mutludur. Herkes birer birer evleniyor. Münih'te oturan Eva Evers'ten de bir davetiye aldım. O da bir bira fabrikası yöneticisiyle evleniyormuş. Sevgili anneciğim, şimdi sana bir şey soracağım. Babam Konsül Budenbrock'un buraya yapacağı ziyaret hakkında neden hiçbir şey yazmıyorsun? Yoksa Grünlich'ten resmi bir davet mi bekliyorsunuz? Buna hiç gerek yok. Sanırım böyle bir şeyi aklına bile getirmiyor ve ben bunu ona anımsatınca da ''Evet sevgilim, babanın başka işleri vardır.'' deyip geçiştiriyor. Yoksa beni rahatsız edeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Böyle bir şeyi aklınıza bile getirmeyin. Ya da sizi görünce yine oraları özleyeceğimden mi korkuyorsunuz? Anneciğim, ben artık akıllı bir kadın oldum, hayatı öğrendim ve olgunlaştım. Az önce komşumuz Madame Köselau'ya kahve içmeye gittim. Cana yakın insanlar. Sol tarafımızda oturan komşularımız Gusmanlar da öyle. Ama evlerimizin arası oldukça uzak. Bizim villanın yakınında oturan birkaç yakın dostumuz da var. Doktor Klaassen, onun hakkında daha sonra sana bazı şeyler anlatacağım, ve Grünlich'in çok yakın dostu olan bankacı Kesselmeyer. Bilsen ne komik bir ihtiyar. Beyaz favorilerini kesmiş ve başındaki birkaç tel kalmış kır saçları yumuşak kuş tüyleri gibi en küçük bir esintide bile uçuşuyor. Konuşurken başını komik komik salladığı için ben ona saksağan adını taktım. Ama Grünlich bunu bana yasakladı. Saksağanın hırsızlık yapan bir kuş olduğunu, Bay Kesselmeyer'in ise dürüst bir insan olduğunu söylüyor. Yürürken öne eğilip kollarını kürek çeker gibi ileri geri sallaması çok komik. Yumuşacık saçları başının arkasını ancak yarıya kadar örtüyor. Enseye kadar olan kısmı ise bütünüyle kırmızı lekelerle kaplı. Çok neşeli bir hali var. Ara sıra yanağıma dokunuyor ve sizin gibi iyi bir karısı olduğu için şu Grünlich Tanrı'nın iyi bir kulu olmalı diyor. Sonra kelebek gözlüklerinden birini, beyaz yeleğinin üstünde kordonuyla sürekli sallanıp duran 3 kelebek gözlüğü var. Alıp burnunun üstüne oturtuyor ve burnunu kırıştırıp ağzını açarak bana öyle neşeli bakıyor ki yüzüne karşı kahkaha atmaktan kendimi alamıyorum. Ama o buna hiç alınmıyor. Grünlich'in iş çok. Küçük sarı arabamızla sabahları erkenden şehre gidiyor ve akşamları geç saatlerde dönüyor eve. Ara sıra yanımda oturuyor ve gazete okuyor. Dost ziyaretlerine giderken örneğin Kesselmeyer ya da Amsterdam'da oturan Konsül Gutsitkerlere ya da Rathausstrasse'deki Senatör Bakler'a giderken bir araba kiralıyoruz. Bir kupa arabası alması için Grünlich'e çok rica ettim. Çünkü kent dışında oturunca arabaya çok ihtiyaç oluyor. Bana söz de verdi ama tuhaf bir şekilde benimle dost toplantılarına gitmekten pek hoşlanmıyor. Ve gördüğüm kadarıyla kentte başkalarıyla görüşmemi pek istemiyor. Acaba kıskançlığından mı böyle yapıyor dersin? Sana daha önceki mektuplarımda da ayrıntılı olarak anlattığım gibi villamız gerçekten çok güzel ve yeni aldığımız mobilyalarla daha da güzel oldu. Üst kattaki salona diyecek hiçbir şey yok. Baştan başa kahverengi ipek döşemeli. Yandaki yemek odasının duvarları da lambrilerle kaplandı. Çok şık oldu. Sandalyelerin her biri 25'er marka satın alındı. Ben çoğunlukla oturma odası olarak kullanılan hercai menekşeli odada oturuyorum. Bir sigara odamız da küçük bir oyun odamız da var. Koridorun öbür tarafında bulunan ve zemin katın yarısını kaplayan salonun pencerelerine sarı stor perdeler takıldı ve çok şık oldu. Yatak odamız, banyomuz, giyinme odası ve hizmetçi odaları yukarı katta bulunuyor. Sarı arabamız için küçük bir at bakıcımız var. İki hizmetçi kızdan da oldukça memnunum. Ne kadar dürüst olduklarını bilemiyorum ama Tanrı'ya şükür her kuruşun hesabını yapmam gerekmiyor. Kısacası her şey ailemizin şanına layık bir biçimde yürüyor. Anneciğim, şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bilerek en sona bıraktığım bir şey. Bir süre önce kendimde bir tuhaflık hissettim. İyi değildim ama hasta da değildim. Bir fırsatını bulup bunu Doktor Klersen'e söyledim. Doktor Klersen ufak tefek bir adam. Kocaman bir kafası ve kafasından daha da büyük bir şapkası var. Elinden hiç bırakmadığı İspanyol bastonunun kemik sapını, yıllardır siyaha boyamaktan rengi neredeyse açık yeşile kaçmış sivri sakalına götürüp durması çok komik. Onu bu haliyle bir görmeliydin. Soruma hiç yanıt vermedi, gözlüğünü taktı, kızarmış küçücük gözlerini kıpırdattı, patates burunlu suratıyla yüzüme bakıp kıkır kıkır gülerken beni öyle bir inceledi ki ne yapacağımı şaşırdım. Daha sonra beni muayene etti ve her şeyin çok yolunda gittiğini, biraz kansız olduğum için maden suyu içmem gerektiğini söyledi. Ah anneciğim, bunu sevgili babama usulünce bildir ki aile defterine yazsın. İlk fırsatta yeniden yazacağım. Babama Christian, Clara, Tilda ve Ida Jungmann'a en içten selamlarımı söyle lütfen. Amsterdam'da bulunan kardeşim Thomas'a birkaç gün önce yazdım. Seni çok seven kızın Anthony. Sevgili oğlum Thomas, Christian'la Amsterdam'da buluştuğunuz haberini büyük bir sevinçle öğrendim. Umarım birlikte güzel günler geçirmişsinizdir. Kardeşinin Osten üzerinden İngiltere'ye yaptığı yolculuk hakkında henüz hiçbir haber alamadım. Ama her şeyin yolunda gitmiş olmasını Yüce Tanrı'dan diliyorum. Christian, bilim adamı olmaktan vazgeçmeye karar verdikten sonra patronu Mr. Richardson'ın yanında bir şeyler öğrenmesi için henüz geç sayılmaz. Bu yeni ticaret yaşamında başarılı ve mutlu olmasını dilerim. Mr. Richardson, Threadneedle Caddesi, senin de bildiğin gibi şirketimizin yakın iş arkadaşlarındandır. Her iki oğlumu da benimle dostça ilişkileri olan şirketlere yerleştirebildiğim için kendimi mutlu sayıyorum. Bunun yararlı sonuçlarını yakında sen de göreceksin. Bay Van der Kelle'nin senin ücretini bu son 3 ayda arttırdığını ve sana daha bazı yeni parasal olanaklar sağlamaya hazırlandığını öğrenmek beni çok sevindiriyor. Onun sana gösterdiği bu dostça davranışlarına bütün gücünle çalışarak layık olacağından çok eminim. Ama sağlığının çok iyi olmamasına üzülüyorum. Sinirli bir ruh haliyle yazdıkların bana kendi gençliğimi, Anvers'te çalışırken kaplıca tedavisi için EMS'e gitmek zorunda kalışımı anımsattı. Sevgili oğlum, böyle bir tedavi senin için de gerekliyse sana her bakımdan yardımcı olmaya hazır olduğumu bilmeni isterim. Siyasal belirsizliğin hakim olduğu bu günlerde bu gibi harcamalardan mümkün olduğunca kaçınmak gerekiyorsa da. Annem ve ben Haziran ortalarında Hamburg'a bir gezi yapıp kız kardeşin Tony'yi ziyaret ettik. Gerçi eşi davet etmemişti ama bizi çok sıcak karşıladı ve yanlarında geçirdiğimiz 2 gün boyunca kente inip Duchamps'ları ziyaret edecek vakit bulamadık. Anthony 5 aylık hamile, doktora her şeyin yolunda gittiğini, durumunun memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bay Van der Kellen'den aldığım bir mektuptan da söz etmek isterim. Kendi ailesinin de senden çok hoşlandığını yazıyor. Buna çok sevindim oğlum. Annem ve benim sana verdiğimiz eğitimin meyvelerini toplayacak yaşa geldin artık. Ben senin yaşındayken hem Bergen'de hem de Anvers'te yanında çalıştığım tüccar patronlarıma çalışma disiplinim ve uyumlu davranışlarımla kendimi sevdirmeye çalışırdım. Bunun çok yararını gördüm. Bunu sana da öğütlemek isterim. Patronun ailesiyle yakın ilişki içinde olmanın sağladığı huzur ve güven bir yana istenmeyen herhangi bir durum ortaya çıkacak olursa patronun eşinin desteğini kazanmak çok önemlidir. İş sırasında yapılan bir yanlışlık ya da patronu memnun edememe gibi bir durumla karşılaşılınca bu çok gerekli oluyor. Sevgili oğlum, gelecekteki iş tasarlarına gelince bu konuda duyduğun coşku ve heyecan tam olarak onaylamasam da beni çok sevindiriyor. Şehrimizin çevresinde elde edilen hububat, kolza tohumu, deri, kürk, yün, yağ, küspe, kemik ve kemikten elde edilen ürünlerin sürümünün iyi ve geçerliliği olan bir iş olduğu görüşünde olduğunu söylüyorsun. Ve yaptığın komisyonculuk işinin yanı sıra bu alanda da çalışmak istediğini yazıyorsun. Bu tür bir ticari işte rekabetin çok az olduğu, gerçi şimdilerde çok arttı. Bir dönemde bu düşüncelerle ben de meşgul oldum ve yer ve zaman uygun olduğunda bazı denemelerde de bulundum. İngiltere'ye yaptığım gezinin başlıca amacı bu ülkeyle de ticari ilişki kurma yollarını aramaktı. Bu amaç için İskoçya'ya kadar gittim ve bazı yararlı dostluk ilişkileri kurdum. Ama bu sırada o ülkeye yapılacak ihracatın tehlikeli yanlarını da hemen fark ettim. Ve bu işe devam etmekten vazgeçtim. Bu kararı verirken büyüğümüz ve firmamızın kurucusu Johan Buddenbrock'un şu öğüdünü hep göz önünde bulundurmuşumdur. Oğlum, gündüzleri çok çalış ki geceleri rahat uyuyabilelim. Bu temel ilkeyi kutsal bir ilke sayıp buna ömrümün sonuna kadar bağlı kalacağım. Bu tür ilkelere saygı göstermeden sözüm ona işleri iyi giden insanları görüp kuşkuya düşüyorsam da. Bizim işler çok yavaş ilerlerken sürekli gelişen Strunk ve Hagenstrom firmasını düşününce şaşırmadan edemiyorum. Biliyorsun, büyük babanın ölümünden sonra giderek küçülen firmamızın durumu bir türlü düzelmedi. Firmayı hiç olmazsa bu haliyle sana miras bırakabileyim diye sürekli Tanrı'ya dua ediyorum. Muhasebecimiz Markus deneyimli ve tedbirli biri olarak bana elinden gelen yardımı yapıyor. Keşke annenin ailesi biraz daha tutumlu olabilse. Bırakacakları miras bizim için büyük önem taşıyor. Ticaret ve kent işleriyle uğraşmaktan bunalmış durumdayım. Bergen Hattı Çalışanları Derneği'nin en yaşlı yönetim kurulu üyesiyim. Ayrıca Maliye Bakanlığı, Ticaret Odası, Hesap İşleri Teftiş Kurulu ve Sankt Annen Yoksullar Evi yönetim kurullarına da kent temsilcisi olarak seçildim. Annenin Clara ve Clotilde'nin çok selamları var. Senatör Mollendorf ve Doktor Overdick, Konsül Kirsten Maker, Komisyoncu Goş, C.F. Köpen ve muhasebeci Bay Markus'la Kaptan Claude ve Kaptan Klöterman da sana selam yazmamı istediler. Tanrı seni korusun sevgili oğlum. Çalış, Tanrı'ya dua et ve tutumlu olmaya bak. Seni çok seven baban. 8 Ekim 1846. Çok sevgili ve saygıdeğer anneciğim ve babacığım. Bu mektubu yazan kişi çok sevgili eşinin ve kızınız Antoni'nin yarım saat önce mutlu bir doğum yaptığını sizlere bildirmekten dolayı çok sevinçlidir. Yüce Tanrı'nın isteğiyle bir kızımız oldu. Ne kadar mutlu olduğumu ifade edecek söz bulamıyorum. Sevgili eşimin ve çocuğumuzun sağlık durumları çok iyi. Doktor Klaasen doğumun kolay gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyor. Ebe Bayan Grossgerius da kolay bir doğum olduğunu söylüyor. Heyecanım daha fazla yazmama izin vermiyor. Siz çok değerli anneme ve babama en derin saygılarımı sunmaktan sevinç duyarım. B. Grünlich. Oğlan olsaydı çok güzel bir isim hazırlamıştım. Ben kızımın adını Meta koymak istiyorum ama Grünlich Erika olsun istiyor. Tony. Kısım 2. Konsül Buddenbrock masaya oturmuş çorba tabağını alırken neyin var Betsy diye sordu. Kendini iyi hissetmiyor musun? Nem var, üzgün olduğunu görüyorum. Koskoca yemek salonundaki yuvarlak masanın çevresinde sadece birkaç kişi oturuyordu. Bay ve bayan Buddenbrocklarla birlikte Mademoiselle Jungmann, 10 yaşındaki Clara ve uysallığıyla tanınan ve sessiz sessiz yemeğini yiyen Clotilde'den başka kimse yoktu koca masada. Konsül Buddenbrock çevresine bakındı. Bütün yüzler asık ve endişeliydi. Ne olmuştu? Konsülün kendisi de sinirli ve kaygılıydı. Çünkü bu Schleswig-Holstein olayından sonra borsada bir tedirginlik başlamıştı. Ama bir başka tedirginlik daha hissediliyordu. Biraz sonra Anton et yemeğini almak için dışarı çıkınca konsül evde olup bitenleri öğrendi. Şimdiye kadar büyük bir saygı ve bağlılık göstermiş olan aşçı kız Trina, içinde sakladığı öfkesini açığa vuruvermişti. Bayan konsül şiddetle karşı çıkmasına rağmen bir kasap çırağıyla uzun zamandır arkadaşlık yapıyordu. Bir çeşit düşünsel işbirliği içerisindeydiler. Sürekli kanla uğraşan bu genç adam, kızın dünya görüşünü ve politik düşüncesini çok kötü etkilemiş olmalıydı. Bayan konsül arpacık soğanı sosu iyi olmamış diye onu uyarınca, kız sıvalı kollarını kalçalarına dayamış ve şunları söylemişti. Biraz daha bekleyin bayan konsül. Bu böyle devam etmeyecek. Çünkü bu düzen değişecek. O zaman ipekli elbiseler giyip kanepeye sizin yerinize ben oturacağım ve siz bana hizmet edeceksiniz. Kuşkusuz kızın işine hemen son verildi. Konsül Buddenbrock başını salladı. Son zamanlarda o da kaygı uyandırıcı pek çok şey sezmişti. Gerçi yaşlı yük taşıyıcıları ve silo işçileri kafalarına böyle kötü düşünceler sokmayacak kadar dürüst ve aileye saygılıydılar. Ama gençler arasında bu başkaldırma ruhunun kafalarına yerleşmeye başladığını davranışlarıyla belli edenler vardı. Yeni dönemin beklentilerine uygun bir anayasa taslağı hazırlanmış olmasına rağmen ilkbaharda bir sokak çatışması olmuştu. Yeni yasa taslağı Lebrecht Kröger ve bazı inatçı ihtiyar beylerin karşı çıkmalarına karşın Senato'da yasallaştı. Yeni halk temsilcileri seçildi ve bir eyalet parlamentosu oluşturuldu. Ama huzursuzluk bir türlü savuşturulamadı. Büyük bir düzensizlik ve kavga dönemi başladı. Herkes anayasanın ve seçim hakkının gözden geçirilmesini istiyordu. Halk kendi arasında kavga edip duruyordu. Bir taraftakiler, Konsül Johann Buddenbrock'ta aralarında bulunduğu yurttaş grubu, sınıf ayrımına dayalı seçim ilkesini savunurken, Ötekiler de genel seçim hakkı istiyorlardı. Hinrik Hagenstrom da bu gruba dahildi. Bazıları da eşitlik ilkesine dayalı seçim diye seslerini yükseltiyorlardı ve bundan ne anladıklarını belki de kendileri de bilmiyordu. Vatandaşlar arasındaki sınıf farkının kaldırılması, vatandaşlık hakkı elde etme imkanlarının genişletilmesi ve Hristiyan olmayanların da bu haktan yararlanması gibi fikirler dolaşıyordu ortalıkta. Bu Denbrock'ların aşçı kızları Trina'nın ipekli giysiler giyip kanepeye oturmak gibi düşüncelere kapılmasında şaşılacak bir şey yoktu. Çok can sıkıcı şeyler olacaktı. Olayların gidişi durumun daha da kötüleşeceğini gösteriyordu. 17. ayrımın sonu. Sayfa 159. Devamı 18. ayrımda.